ben sana kusayım yeni bir sonra.
Turus sürdü farkı.
Bir saniye.
Turus çoğu değil mi? Dersler demek.
Evet. Sen açtın mı ahi?
Açtım. Açık şu an.
Evet. Şu an açık mı? Hı-hı. Bir saniye o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Derse başlamadan önce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirelim.
Evet.
Şimdi dedi ki Şerhul Akidetil Vasitiyye. Bizim inşallah bugün ilk dersimiz akide ile alakalı. Yani bu kitapla alakalı. Yoksa daha önce yaptık biraz. Herhalde. Evet. İnşallah bunu işleyeceğiz. Şimdi işleyeceğimiz önce zaten müellifi falan orada hepsini anlatacak. Biz genel olarak bir bahsedelim bu kitaptan. Bu kitap İslam akidesini genel olarak İslam akidesinin yani hemen hemen bütün mevzularını böyle özetleyerek anlatmış. İşte Allah'a iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kitaplara iman vesaire bunların hepsini anlatmış. Tabi bunları muhtasar olarak yapmış. Zaten burada birazdan okuyacağız inşallah. Orada belirtecek. İnşallah biz bu kitabı işte her dersten sonra yani Arapça dersimizden sonra bunu da işleyeceğiz. Yine bir saat kadar işleyeceğiz. Yani biz her haftada 3 gün ama bir oturumda en az 2 saat oturmamız lazım ki bize faydası olsun. Sabredeceğiz inşallah. Sen okurken benim de zaten elimde Arapçası var. Ben de buradan takip edeceğim. Ve ben bunları açmaya çalışacağım. Çünkü her ne kadar Türkçe'ye de çevrilmişse de bu kitap. Birisi anlatmadı mı anlaşılmayacak. Birçok yönü var bu bir. İki, tercümede hatalar var. Tercümede eksikler var. Tespit ettiğim. Ve tercüme ister istemez ağır olmuş. Orada bir suçu yok hiçbir zaman tercüme. Hiçbir suçu yok yani. Onu Türkçe'ye indirgeyemezsin. Birisinin anlatması lazım. Ya şahli olarak indirgeye gelsin o da kitabı aslından çıkarmak olur yani.
Muhtasar, özet.
Özet. Bu ancak bizim okuyacağımız Halil Herras'ın şerhi. Yani bunun aslı, bakın. Bunun aslı, şimdi ben size bu Arapçasından göstereyim şu kitabın aslı. Müellif buna, bu kitabın aslını da koymuş ki buraya bilin bak. Akidetül Vasiye biz hep biliriz değil mi yıllardır ama hiçbir zaman aslını görmedik. İşte aslı budur. Akidetül Vasiye. Burası Halil Herras'ın şerhi. İbn Teymiye bunu yazmıştır. Kaç sayfa? 47'den 72'ye kadar çıkar.
35 dakika.
Değil mi? Hepsi bu taraf. Bakın şu. Ve bu büyük büyük yazmış bir de. Yani bunu biraz daha ufak yazsam. Anladın mı? 20-25 sayfa. Bakın
20
bu. Bu hepsi. Ama bu kitap muhtasarlar arasında imam olmuştur. Yani muhtasar metinler akidede imam olmuştur. İnşallah biz tarih düşeceğiz. İnşallah hızlı hızlı okuyalım. Şimdi bu bugün ilk dersimiz olduğu için müellifi tanıtacak, gerek şerh eden Halil Herras'ı tanıtacak, gerek kitabın asıl müellifi İbn-i Teymiye'yi tanıtacak kısaca. O yüzden hızlıca geçeceğiz. Önümüzdeki derslerde inşallah tafsilatlı olarak meselelere değineceğiz. Evet okuyalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahkik edelim ön sözü. Giriş. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ister, onun günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiği hiç kimse saptıramaz. Onu saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah, hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Şüphesiz en doğru söz Allah'ın kitabı, en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. En kötü işler bidat olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her bir husus da bidattir. Her bidat bir sapıklıktır ve her sapıklık cehennem ateşindedir. Yüce Allah'ın bu ümmet üzerindeki nimetlerinden birisi de hiç şüphesiz bu ümmetin dinini kemale erdirmiş olması, bu ümmet üzerindeki nimetini tamamlamış olması ve ona İslam'ı din olarak seçmiş bulunmasıdır. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti gecesi gündüzü kadar apaydınlık bir yolun üzerinde bırakacak hale gelmeden canını teslim etmedi. Böyle bir yoldan ancak helak olması mukadder kimseler sapar. Bu rahmet peygamberi bu ümmeti cennete yaklaştıracak ve cehennem ateşinden uzaklaştıracak hayır namına her ne varsa mutlaka ona göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa da mutlaka bu ümmeti o kötülükten sakındırmıştır. Böylelikle helak olan apaçık bir delil üzere helak olsun, hayat bulan da apaçık bir delille bağlı olarak hayat bulsun. Yüce Allah bizlere anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda kendisine ve Resulüne dönüp onların hükümleri gereğince muhakemeleşmemizi emretmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şayet herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşecek olursanız, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne döndürünüz. Bu daha hayırlı sonuç, daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. En-Nisa 4:59. İşte bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram...
O dörtleri okuma. Direkt 59 dersin. Zaman sonra ayet verirsin. Çünkü o dört yani dördüncü sorunun 59. Nisa dedim mi yetiyor. Evet.
İşte bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram ve tabi'in ile onların yollarını izleyip adamlarını takip eden kimseler, bu yöntemi izlemişlerdir. Deli bitti konu.
Devam ediyoruz. Ben durmayayım.
Tamam. Selef akidesinin önemi. Şüphesiz ki
şimdi selef böyle akidesi... mi yazmış? Selef akidesinin önemi mi yazmış?
Evet.
Daha doğrusu selef akidesinin diğer akideler arasındaki önemi. Önemli. Yani ne manada? Yani diğer akidelerle mukarene babında. Burada beynel akaidil ukra diyor yani.
Diğer
akideler arasındaki ne kadar önemi oldu?
Evet. Şüphesiz ki selef akidesini incelemenin önemi biz var.
Çünkü bir şeyin ehemmiyeti bazen zıttıyla bir şeyin ehemmiyeti bazen zıttıyla zahir olur. Daha çok ortaya çıkar. Zıttıyla daha çok ortaya çıkar. Mesela şuna şöyle bir örnek verebiliriz. Senin kolun varken sen onun kıymetini önemini bilirsin ama o kolun bir gün giderse o zaman daha iyi anlarsın. Yani mukarene yani genel manada mukarene olayı. Şimdi sen bilirsen ki bu akidelerin ne kadar tevhidden uzak olduğunu, ne kadar insanı dalalete sürüklediğini, o zaman düşün mesela bir cemaatten bahsediliyor dalaletlerinden. Hemen diyoruz değil mi? Sübhane ve estağfurullah, elhamdülillah diyoruz yani. Allah bizi çevirecek. Hemen onun önemi geliyor bizim aklımıza. O yüzden bu şekilde tercüme daha güzel.
Şüphesiz ki selef akidesini incelemenin önemi bizzat akidenin kendisinin öneminden ve tekrar insanların bu akideye döndürmek için kesintisiz ve sürekli çalışmanın zorunlu oluşundan ileri gelmektedir. Bunun da birkaç sebebi vardır. 1. Bu akide sayesinde Müslümanların ve İslam davetçilerinin safları birleşir. Bu akide etrafında söz birliği ederler. Bu olmaksızın darmadağın olurlar. Çünkü bu akide kitabın, sünnetin öngördüğü ve ashab-ı kiramın oluşturduğu ilk neslin akidesidir. Bunun dışındaki bir akide, etrafındaki her bir toparlamanın sonu başarısızlık ve dağılma olacaktır. 2. Selefi akide, Müslümanın kitap ve sünnetin naslarını tazim etmesini sağlar. Bu nasların ihtiva ettiği manaları reddetmekten yahut da bunlara hevaya uygun yorumlayarak onlarla oynamaktan korur. 3. Müslümanı selefi teşkil eden ashaba ve onlara tabi olanlara bağlar. Böylelikle bu onun izzetini, imanını ve şerefini arttırır. Çünkü Allah dostlarının efendileri, takva sahiplerinin önderleri onlardır. Nitekim durum İbn-i Mesud radıyallahu anh'un şu sözlerinde ifade ettiği gibidir. Allah kulların kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin kulların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. O bakımdan onu kendisi için seçti ve risaletiyle onu gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden sonra yine kulların kalplerine baktı. Onun ashabının kalplerinin sair kullar arasında en hayırlı kalpler olduğunu gördü. O bakımdan onları da peygamberine dini uğrunda savaşacak yardımcıları kıldı. Bu bakımdan Müslümanların güzel gördükleri bir şey Allah nezdinde de güzeldir. Kötü gördükleri şey de Allah nezdinde de kötüdür. Bu deliller söyleyeyim mi?
bir demiş.
Tabii tabii.
Bu İmam Ahmet'te Müsned 1. cilt 279'da Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu belirtmiştir. No 3600 demiş.
Dikkat edin burada. Burada iki şeye dikkat çektim. Birincisi bu hadise en son Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir. Bunu neye delil getiriyorlar? Bir de hasenin varlığını ediyorlar ki insanların güzel gördüğü güzeldir Müslümanların.
Evet.
Şimdi burada bir Müslümanın güzel gördüğü bir şey mi kastediliyor? Genel mi? Genel.
Genel.
Yani bir Müslümanın güzel kastettiği şey düşünülebilir mi? Yani o zaman var mı dünyada yaptığı ameli güzel olmayarak gören din adına?
Yoktur.
Değil mi? Hani bu dindendir diye gördüğü şey. O zaman yani bunu getirenleri o zaman söylememiz lazım. Yani bugün bir Müslüman Allah'tan gayesine şirk koşan birisi. Değil mi?
Evet.
Bu da o zaman hasen olması lazım.
Yaptığı
o zaman oradaki diyoruz ki buradaki eliflam istihrak ifade eder genel. Yani ne? Müslümanların icması. Bu hadisten iki şey anlıyoruz. Birincisi oradaki Müslümanlardan kastı Müslümanların neyidir? Toplusu. Hani toplusu güzel görürse. İkincisi burada icma-i hüccet vardır. Müslümanlar bir şeyin dinden olduğunu görüyorsa hüccettir bizim için. Evet.
Devam edeyim mi? Ya da durum İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan söylediği rivayet edilen şu sözlerde dile getirildiği gibidir. Sizden her kim birilerinin sünnetini yolunu izleyecek olursa ölmüş olanların yolunu izlesin. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıdırlar. Onlar bu ümmetin en hayırlılarıydılar. Kalpleri en iyi, ilimleri en derin, gereksiz yere kendilerini zora koşmaktan en uzak kimseler idiler. Allah onları peygamberine arkadaşlık etmek, dinini başkalarına aktarmak için seçti. O bakımdan sizler de onların ahlakıyla ahlaklanmaya ve onların gittikleri yoldan gitmeye çalışınız. Onlar Muhammed'in ashabıdırlar. Onlar Kabe'nin Rabbi olan Allah hakkı için dosdoğru hidayet üzereydiler. Bakınız Ebu Nuaym El-Hilye 1. cilt 305 delil burada bulmuş. Dördüncüsü Selef akidesinin ayırıcı bir özelliği de açık ve anlaşılır olmasıdır. Çünkü bu akide tasavvur ve kavrayışta tevil, tatil ve teşbih ileride açıklanmaları gelecektir. Den uzak bir anlayış ve kavrayıştan hareketle kitap ve sünneti delil edilir.
Allah razı olsun şeyden tercüme eden. Kim biliyorsunuz zaten
beşer.
Normalde bu kitabın tahkikinde falan işte açıklaması ileride gelecektir şeklinde falan şeyler yok. İleride gelecektir de bunu özellikle kendi tarafından koymuş müellif.
Evet.
Şey tercüme. Evet. Güzel yapmış. Yani. İnşallah ileride gelecek.
Bu akideye sarılan kimse Allah'ın zatı hakkında delilsiz söz söyleyip helak olmaktan, Allah'ın kitabı ile peygamberin sünnetinin naslarını reddetmekten kurtulur. Dolayısıyla bu akideye sahip olan kimse ilahi takdire razı olur ve huzur ile kadere boyun eğer. Allah'ın azametini takdir eder. Bu akide mümini aklın güç yetiremeyeceği gaybi hususlar üzerinde düşünmek külfetinden kurtarır. O halde selef akidesi kolaydır. Karmaşıklıktan ve anlaşılması zor hususlardan uzaktır. Selef akidesini anlatan eserler arasında vasitiye akidesinin önemi.
Yani ne demek? Selef akidesi arasında vasitiyenin önemi. Yani kastı şu. Şimdi selef akidesini anlatan birçok ne var? Eserler var. Bu eserlerin arasında bu eserin yani bu selef akidesini anlatan eserler arasında bu eserin yani vasitiyenin önemi. Şimdi her eserin kendisine göre bir önemi var ama bununla beraber bir ayrıcalığı var diğer eserlere göre her eserin. İşte vasitiyenin diğer eserlere göre önemi. İnşallah ona değinecek şimdi.
Şüphesiz ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin telif ettiği El-Akidatul Vasitiyye Selef Akidesini dile getiren eserler arasında en kolay olmakla birlikte ifadeleri en açık, delil getirmesi en doğru, söz dizisi de en kısa olanlardandır.
Ben de ekstra bir şey yapacağım. Ekstra bir burada bir virgülle ben ve kelimeleri şer'i kelimelerden seçmiştir.
Evet.
Yani kelam ve felsefe kelimelerinden uzak. Mesela bunu bu risale için özellikle yapmışım Zeynep. Ancak muhaliflere reddiye verme babında yazdığı selef akidesini savunan eserler de var ama onda kelam ibarelerini, felsefe ibarelerini çok kullanmıştır. Onların diliyle onlara cevap verme babında. Ancak bu eserde böyle bir yol izlememiş. Kullandığı kelimelerin %99'u şer'i istilahlar. Hep böyle Kur'an'da, sünnette geçen kelimelerle, cümlelerle selef akidesini anlatmış. Böyle bir önemi var. Ekstra bir önem daha katacak olursak, bu kitabın öneminden bir tanesi de fırkalar, özellikle mesela selefin tabi'in döneminde vesaire, bunlar tabi'in döneminde, bunların döneminde de akide yayılmıştı. Ancak İbn-i Teymiye hangi döneme yetişti? İşte bu eşarilik, maturidilik iyice ortaya çıktı ve bunların akideleri ne oldu? Yayıldığı ve insanlar bunlara temessük etti. Bunun üzerine İbn-i Teymiye yazdı. Yani bu ne? Hani sanki şudur. İbn-i Teymiye dönemine kadar bütün çıkacak fırkaların hepsi çıktı, tamamlandı. Bunun üzerine İbn-i Teymiye yazdı bunu. Ve bütün diğer fırkalardan ayırt edebiliyorsun bunu. Ama belki mesela bu eşarilikten önce yazılsaydı, maturidilikten önce yazılsaydı, belki onlarla aranı ayırt edemeyeceğin şeyler olabilirdi. Evet. Çünkü onlar da Allah'ın kelamı var diyor. Biz de diyoruz Allah'ın kelamı var ama arada fark var. Onlar da diyor Allah'ın işte mesela irade sıfatı var, bizim de var ama onların iradesinin ispatı ile bizim irademizin ispatı farklı vesaire. Ayırt edemeyecektik. Ancak İbn-i Teymiye bunu yazdı muhtasar. Burada ayırt ediyor mu diyoruz? Ayırt etmiyor. Ancak bunu niçin yapmış? Bunu ümmete yapmış. Bunu ileride insanlar şerh edecek. Çünkü alimler muhtasar yaparlar bazen. Kastlarından bir tanesi de mesela o muhtasar ileride şerh edilsin, açıklansın. Mesela İbn-i Kudamedül Makdisi'nin yaptığı gibi. Umdetül Fıkhı adında kitap yazmıştır. Yani Sambeli alimlerinden. 304 sayfa. İçinde hiç ayet hadis yoktur. Ve onu beyan etmiştir. Her baba ben bir tane ayet hadis onunla teberrük olsun diye koymuşum. Yoksa onu da koymayacağım diye. Anladın mı? Niçin yapmış? Hani ben muhtasar bir fıkıh yapayım. Benden sonra gelenler bunu ne yapsınlar? Çünkü ben bunları Kur'an sünnetten aldım ama delillerini bildirmedim. Benden sonra gelenler bunları delillendirsinler. Şer etsinler. Talebeler bu muhtasarları ezberlesin. Cetvel şeklinde aklımızda kalsın. Vesaire. Evet.
Bu akide yeryüzünde büyük bir kabile mazhar olmuştur. İlim talebeleri ve incelemelerde bulunanlar bunu büyük bir kabul ile karşılamış, incelemiş, sonra da bunu okutmuşlardır.
Yani nesilden nesile bu hep gelmiştir İbn-i Teymiye'den sonra. Yani bugün şu anda, yani şu anda yaşadığımız dünyada hemen hemen dünyanın her tarafında, Arap ülkelerini özellikle kastediyorum, selef akidesiyle amel etmek isteyen, inanmak isteyen insanların her zaman bunu özellikle meşayihlerin ders olarak okuttuğu, önem verdiği, talebelerin ezberlediği, hemen hemen bütün meşayihin ezberinde olduğu bir metindir bu. Çok önemli bir metindir yani. Evet. Hatta Arapçayı inşallah iyice ilerledikten sonra ezberlemenizi tavsiye ederim.
Ardı arkasından nesiller bu akideyi ezberlemiştir. Gerçekten de bu akide metni Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesine dair yazılmış en kapsamlı ve en özgün eserlerden.
Buna bir tane de benzeyenlerden buna benzeyen bir risale de var. Lumatül İtikad. Bu arada fayda veriyorum. Bunların hepsi önemli. İbn-i Kudametül Makdisi var. Kimdir İbn-i Kudametül Makdisi? Hanbeli alimlerinden. Seleftir. Seleftir. Fakihtir. Muhaddistir. Büyük eserleri var. Ümmete imam olmuş eseri var. Mughni diye. 15 ciltlik fıkıh eseri. Hatta bazı baskılara göre 20 cilt, 23 cilde kadar da değişebiliyor. Ümmete imam olmuş kitaptır fıkıhta. Bunun yazarıdır İbn-i Bu da tutmuş aynı Akiyetül Vasiye gibi bir muhtasar. Gerçi Akiyetül Vasiye, Lumatül İtikad gibi bir muhtasar yazmış diyelim. Evet. Çünkü şey, İbn-i Teymiye. Çünkü neden? O daha öncedir. İbn-i Kudame İbn-i Teymiye'den daha öncedir. Hatta İbn-i Teymiye, bir sürü alimlerin ona övgüsü vardır. İbn-i Teymiye'nin güzel bir sözü var onun hakkında. En meşhur sözlerinden bir tanesi diyor ki مَا دَخَالَ فِي الشَّامْ بَعْدَ الْاَوْزَاءِ Allah alem lafzı o şekilde konu. بَعْدَ الْاَوْزَاءِ اَعْلَمْ مِنْ İbn-i Kudame. Diyor ki Şam'a İbn-i Evzai'den sonra İbn-i Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir diyor Şam bölgesine. Onun da böyle muhtasar bir risalesi var. O da önem gösteriliyor. O da her zaman okutuluyor ve talebeler tarafından ezberleniyor o kitaplar. Yurt dışında vesaire. Ancak tabii Akidetül Vasiye inşallah daha hoş o eserden daha. Çünkü onda bazı ufak tefek pürüz gibi görülen şeyler var.
Evet.
Pürüz gibi görülen. Pürüz değil aslında. Tahkik ettiğin zaman meseleyi pürüz değil. Bazı alimler pürüz demiş. Allah-u Alim yani. Ama Akidetül Vasiye daha erdubat yani. Böyle daha evet. Muhakkak yani. Evet.
Bu akide El-Akidetul Vasiye adının verilmiş sebebine gelince.
Evet. Bunu bu kitaba neden Akidetül Vasiye denmiş? Evet.
Bunu bu akidenin müellifi Şeyhül İslam, Allah ona rahmet etsin, nin kendisi şu sözleriyle açıklamaktadır. Vasit diyarında onların yakın bölgelerindeki kadılardan birisi olan Şafii mezhebine mensup Radiyuddin El-Vasiti adında bir hoca efendi hac dönüşü bize de uğradı. Hayırlı ve dinine bağlı bir kimseydi. Kendi topraklarında ve Tatarların yönetimi altında insanların içinde bulunduğu baskın gelen bilgisizlik, zulüm, din ve ilim izlerinin silinmek üzere oluşundan şikayet etti. Bana kendisine hem kendisi için hem de aile efradı için dayanak teşkil edecek bir akide metni yazmamı istedi. Bu işler beni affetmesini istedim ve insanlar pek çok sayıda akide metni yazmış bulunuyorlar. Sünnet imamlarından herhangi birisinin yazdığı bir akide metnini al dedim. Ancak o bu isteğinde ısrar edip şöyle dedi. Ben ancak senin yazacağın bir akide metnini arzu ediyorum.
Bakın bu çok önemli. Görün şu an İbn-i Teymiye. Hem tevasunu görün hem de selefe verdiği önemi görün. Yani diyor ki hani bu akide benim tekelimde değil. Hani bunu benden önce söyleyen çok kişi var. Yani var ortada kitaplar. Hani bu benim çıkardığım bir bidat gibi bir şey değil. Dönebilirsin geçmişe. Yani senin istediğin hak akideyi sen geçmişte yazılan kitaplarda bulabilirsin. Ancak bakın dikkat edin bu adamın özellikle istemesi demin söylediğim şeyle alakalı. Çünkü artık bu fırkalar çoğalınca şey olunca hak batılla karışmış. Anlatabiliyorum. O kitaplar çeşitli şekilde tahrif edilmiş mana olarak, tevil evet. edilmiş ve bu insanların zihnini karıştırmış. Yani bidatçı da Ahmet İbni Hanbel'den delil getiriyor. Anladın mı? Yeri geliyor ya Ehl-i Sünnet de getiriyor, bidatçı da getiriyor vesaire. Bundan dolayı yani mesela tutun Kitab-ı Tevhid'e bakın İbn-i Kuzeymen'in, İbn-i Mende'in imanına bakın, yine İbn-i Mende'in Kitab-ı Tevhid'ine bakın. Bunların hepsi selefin akidesini teyit eden rivayetlerle dolu. Ancak bunların bu rivayetlerin bir kısmıyla tutup istinbat ederek muhalif düşünenler de var. Şimdi bu hakla batıl insanların zihninde karıştığı için özellikle İbn-i Teymiye'den talep ediyor. Hayır bunu özellikle sen belirt diye. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye'nin alimliğine yani Ehl-i Sünnet'e ne kadar mütemessik olduğuna inanıyor bu insan ve ondan istiyor. Buradan da bir edep alıyoruz. Nedir? Yani biz bu alimlere özellikle değer verip özellikle ilimi onlardan almamız lazım. Şimdi İbn-i Teymiye bunu neden geçmişe itiyor? Geçmişe itmesinin sebebi çünkü geçmişte de telif edilmiş akide eserleri var. Geçmişte de telif edilmiş akide eserleri var. Bunları itiyor mu? Ama adam muhtasar, daha böyle açık. Bir şey istiyor ve İbn-i Teymiye bunun üzerine devam ediyor. Evet.
İbn-i Teymiye'nin bir daha değil ondan pek sarılmıyor İbn-i Teymiye. Yani delil getirmiyorlar herhalde.
Yok, yani, bunlar zaten muhalifler işlerken inşallah göreceğiz. Yani. Evet.
Bunun üzerine ben de ona ikindi vakitinden sonra oturup bu akide metnini yazdım.
İkinden ne zaman ne kadar? Burada belirtiyorum bilmiyorum da. Akşama kadar. İkindi ile akşam arasında bu risaleyi yazıyorum.
Bir vakitte yazmayacağım. İki vakit arası yazacağım.
İki vakit arası.
Sonra delil tespit edemeyeceğim.
Var buna benzer böyle kitapları var. Vakitler arasında yazdım.
Evet. Hatta şey diyorlar ya sen daha iyi biliyorsun. Sen de söylemiştin hatta. Ömrüyle yazdığı kitapları birbirine oraltılarında imkansız çıkıyormuş.
Yani ömrüyle İbn-i Teymiye'nin ömrünü bölüyorlar işte kaç yaşına kadar işte kaç gün var işte 3 gün bilmem kaç gün var atıyorum. Bir de yazdığı kitaplar sayfaya bölüyorlar ve o sayfayı güne dağıtıyorlar her güne. Diyorlar bir insanın hem davetçi, yemek yiyor, namaz kılıyor anladın mı? Hani uyku vakti var vesaire.
Okuyor kitabı okuyor.
Vesaire kitabı okuyor anlatıyor ders alıyor. Ders halkası var. İmkansız diyorlar. Bunu İmam Suyuti için de söylüyorlar. İbn-i Teymiye için de söylüyorlar. O yüzden itiraf edilmiş. İmam Suyuti daha çok eser yazmış yoksa İbn-i Teymiye mi diye. Allah-u Alem ama Allah-u Alem İbn-i Teymiye daha çok. Çünkü İbn-i Teymiye'nin benim en son tespit ettiğim, risalelerini tespit ettiğim değil. Yani kitabına, sözüne ulaştığım bir alim bine kadar bulduğunu söylüyor. Diyor ki ben diyor 1000 tane eserine ulaştım diyor İbn-i Teymiye'nin. Sonra düşündüm ki ben en son noktaya ulaştım. 1000'den fazla yok diye düşündüm. Sonra ileriki zamanlarda, dönemlerde anladım ki daha bulamadığım eserleri varmış İbn-i Teymiye. Evet. Sırf benim kütüphanemde düşünün yani bende o kadar çok eseri var ki olmayan. Buna rağmen 200 tane eseri var bende. Düşün yani. Basılmış 500'ün üzerinde var eseri İbn-i Teymiye'nin. Basılmış. Ve daha maktutat da bayağı var. Ve kaybolmuş da zaten haddi hesabı yok.
Yani bu bir keramet midir acaba?
keramet tabii.
Buna hocam keramet. Böyle bir aramıyorum.
Evet.
Bu akidenin birçok musafı Mısır, Irak ve başka yerlerde etrafa yayıldı. Burada not düşünmüş. Mecmu'ul Fetava 3. cilt 164. Vasıf Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın valisi Hacac bin Yusuf Es-Sekafi'nin kurduğu bir şehirdir. Irak'ın güneyinde Kufe ile Basra arasında orta bir yerde olduğundan Vasıf adı verilmiştir. Bu şehrin adını öyle bir şey yapmış Allah'ın suyu. Yüce Allah'ın tevfik ve takdirinin bir gereği olarak böyle bir akidenin yazılmasını isteyen şahıs vasıflıydı. İşte bundan dolayı bu akideye de El-Akidetul Vasıfiye adı verildi. Aynı şekilde bu akide...
Hemen şunu söyleyeyim şimdi. Buna neden Akidetul Vasıfiye isim verilmiş? O mekanından dolayı. Şey. Şimdi bunda iki kabil var. Bunu şerh eden alimler, bizim o alimlerimiz, Allah razı olsun kendilerinden. Bunlar çeşitli sebep verilmişler. Meşhur olan iki sebebi var. Diyorlar ki birincisi bu ismine yani nerede yazmış bunu İbn-i Teymiye? Vasıf bölgesinde. O bölgeden almıştır diyor bu kitabın ismini. Mesela İbn-i Teymiye'nin bir risalesi var. Ney mesela? Tedmuriye. Evet. Risalesi Tedmuriye. Tedmur bölgesi vardı. Oradan almış ismini. Bak hep böyle isim. Evet. Mekanlardan almış. Şimdi diyorlar ki Vasıf bölgesinden olduğu için de buradan almıştır ismini. Bazıları da diyorlar ki hayır bu köküne inelim bunun. Bu vasat kelimesinden gelme bu vasat. Vasat da orta yol demek. Ehl-i Sünnet'in akidesi de orta yol olduğu için hani akidetül vasat yani orta yolun akidesi. Orta yolu takip edenlerin akidesi. Yani bizim Ehl-i Sünnet'in akidesi. Ancak Allah-u Alem daha doğru görüş inşallah ilk söylediğimiz yani bölgeden almıştır. Çünkü aslıdır. Evet.
Aynı şekilde bu akide Şeyhül İslam'ın baş taraflarında da söylediği gibi hem vasıtiye hem de vasatiye, vasat yolu izleyen bir akide olmak tamam. özelliğindedir. Hatta onlar yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat bütün ümmet fırkalarının en vasat olanlarıdır. Tıpkı bu ümmetin diğer ümmetler arasında vasat ümmet oluşu gibi. Onlar Yüce Allah'ın sıfatları meselesinde tatil ehli ile cehmiye arasında temsil ehliyle müşebbihi arasında ortada yer alırlar. Yine Allah'ın fiilleri hususunda da cebriye, kaderiye ve diğerler arasında vasat, orta yoldadırlar.
Şimdi burada dikkat edecek olursak bir başlık atmış mı oraya?
Büyük ilim adamı Herras'ın bir adamı.
Şimdi Herras kim? Dedik ki biliyorsunuz bunu kim bastı? Gurabay'a.
Gurabay'a bastı.
Onun üzerinde yazıyor zaten. Halil Herras diye değil mi Profesör Doktor?
Evet Halil Herras.
Şimdi Halil Herras bu Akidetül Vasıfiye'yi şerh ediyor. Öncelikle Halil Herras büyük ilim adamlarından. Bunu şerh ediyor. Peki bu Akidetül Vasıfiye'yi şerh eden var mı bundan başka günümüz ilimlerinde? Çok. Bir sürü şerhi var. Yani bayağı bir şerhi var. Yani kasetlerle beraber toplasan 100'den fazla şerhi var bu kitabın. 100'den fazla günümüz alimlerinden şerhi var. Kasetleri de itibar alacak olursak. Diyor ki bunun diğer şerhler arasındaki önemi. Bu sefer bunun ayrıcalıklarını, özelliklerini var. Çünkü her şerhin diğerine göre bir özelliği var vesaire. Evet. Onu belirtecek şimdi. Evet.
Büyük ilim adamı Herras'ın Vasıti Akidesi.
Büyük ilim adamı yani Allame. Evet Allame diye zikrediyor arasında.
Vasıti Akidesi'ni yaptığı şerhin diğer şerhler arasındaki yeri ve önemi.
Evet.
Büyük ilim adamı Muhammed Halil Herras'ın Vasiti akidesine yaptığı şerh açık seçik ve özlü olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Nitekim Allame Abdurrezzak Afifi'nin
Abdurrezzak Afifi de çok olmuyor sahibi. Suud'da yaşayan çok çok büyük alimlerinden. Yani Binbaz seviyesinde, Hüseyin'in seviyesinde. Yani meşhur değil de o ayrı. Nice Suud'da hala bile Hüseyin'in seviyesinde, Elbani seviyesinde, Binbaz seviyesinde ilim ehlileri var. Öyle ama meşhur değiller. Abdurrezzak Afifi de bunlardan bir tanesidir.
Nitekim Allame Abdurrezak Afifi'nin de belirttiği gibi bu şer, şerhlerin en nefisi, en açık ve anlaşılır olanı, bununla birlikte en kısalarıdır.
Hemen belirttim. Abdurrezak Afifi mesela doktora tezlerinde münakaşaya, biliyorsun münakaşa almak için alimlerin karşısına geçersin, doktor almak isteyen insan. Yazdığı doktorayı münakaşa eder. Bu münakaşa sonucunda doktoraya imza atan heyet arasındaydı. Bu yani imza attığı zaman o doktorayı alabilirdi.
Yetkili bir insan yani.
Tabii.
Evet. Mehal Herafi, Heraf, Allah ona rahmet etsin. Büyük bir çoğunlukla akide metninde geçen hiçbir kelimeyi açıklamadan bırakmamış.
Evet. Bu kitabın en önemli, bu şerhin en önemli şeylerinden bir tanesi. Bu şerhin çok önemi var arkadaşlar. Bu şerh nasıl bir şerh? Şimdi gösterdim ben size Arap Sünnetül Vasiyye'nin orijinal metninin. Orada hemen hemen açıklamadığı hiçbir kelime kalmamış. Kelime kelime açıklamış. Kelime kelime. Hani biz mesela şimdi ne dedik? Vasıtıyı işte vasıt kelimesinden geliyor. Doğru yol demek. Böyle anlatmadığı hiçbir kelime kalmamış. O yüzden öyle dakik ki bunun şerhi. O yüzden çok önemli. Bunların hepsine biz tek tek değineceğiz inşallah. Evet.
Birçok yerde Kur'an-ı Kerim ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
Bir müsaade edin bana da.
Tabii. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, sahabe ve müfessirlerin görüşlerini, İmam Ahmed, Buhari, Nuaym bin Hammad ve başkaları gibi selef imamlarını daha sonra gelip de onların izlerinden yürüyen Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin eserlerinden başka yerlerdeki ibarelerini, onunki öğrencisi İbn-i Kayyım ve Ez-Zehebi ile sonradan gelen müteahhir bilim adamları arasında Şeyh
Abdullah. Mütekaddim alimler, eski alimler dersin. Müteahhirler,
evet.
Sonradan gelenler. Tabi bu nüsbidir yine. Aynı. Her zerke gibi var ya, nüsbidir.
İlim adamları arasında Şeyh Abdurrahman bin Sa'di ve Muhammed bin Mani gibi selef alimlerin görüşlerinde delil göstermiştir. Aynı
bir
zamanda.
Bir saniye. Ben orayı kaçırdım bu Arapçasında. Muhammed. Tamam. Evet. İbn-i Kayyım. Evet.
Gelebilir mi?
Abdurrahman İbn-i Sa'di ve Muhammed İbn-i Mani.
Evet.
İki, Abdurrahman Sa'di kim? Bu Sa'di tefsiri var ya. Kur'an'ın evet. Bastı. Kim? O. Hüseyin'in hocalarındandır.
Evet.
Sa'di. İmam Sa'di. Onun kelimelerine de yer vermiş diyor. Çünkü bunun mesela Sa'di'nin de Akidetül Vasıtiye şerhi vardır. Sa'di'nin bundan daha kısadır.
Evet.
Ama Sa'di de yazmıştır Akidetül Vasıtiye şerhi. Ve Sa'di büyük alimlerden olduğu için onun sözlerine de yer vermiş. Yine keza Muhammed İbn-i Manih de o şekildedir. Evet. Muhammed İbn-i Manih de özellikle fıkıhta çok uzmanlı bir yani. Onun sözlerine de yer vermiş. Evet.
Aynı zamanda o çeşitli fırkaların görüşlerini söz konusu etmiş, onlara şüphe ve tereddütlerine cevap vermiştir. Cehmiye, Kaderiye, Cebriye, Mutezile, Eşariye ve başkalarının görüşlerini de ele almış olması buna bir örnektir. Ayrıca bunların gerek Geylan Eddimaşki, Dimaşki, Bişr el-Merisi
evet.
Ve bunlara benzer geçmişteki önderlerinin
bunlar işte kelimeler biliyorsun. Beşinmelizm münazır diye tanınır. Böyle münakaşası, münazarası meşhurdur. Ve ehl-i sünnete muhalif birisidir. Yani kelam ehli de sapıklıkları doludur. Yani.
Gerek onlardan sonra gelmiş bunlar. Er-Razi,
Fahrettin Er-Razi değil mi? Burada Razi tabii. Razi eşari akidesine mensup ama eşari akidesine kelamı sokan, felsefeyi sokan kişidir bu. Yani eşari akidesini iyice allak bullak eden Razidir yani. Bir sürü eserleri vardır. Bunlardan bir tanesi de İbn-i Teymiye'nin o risalelerinden bir tanesi de İbn-i Teymiye'nin reddiyesi var. 10 cilt halinde. Tahsil hali 10 cilt halinde.
Şeydir. Tefsiri var ya. Fahit-i Razi tefsiri var ya.
Var.
O da öyle acayip kelam ya. Tamam mı kelam ya?
Evet.
Ondan sonra devam edelim. Gerek onlardan sonra gelmiş bundan Er-Razi ve El-Gazali.
Meşhur İmam Gazali.
İmam Gazali. Evet. Gibi önder ilim adamlarının yanıldıkları hususları açıklamış bulunmaktadır. Daha sonra da çağımızda yaşamış Zahid el-Kevseri.
Zahid el-Kevseri meşhur, maruf. Yani çok olmuyor vefat. Yani 50-60 senelik adamın şeyi var. Hemen hemen Allah'a emanet mi? O civarlarda vefat ediyor. Yani bundan 50-60 senelik falan. Bunun, bu hayatını, ömrünü selef ahiresine saldırmaya adamış. Yani bu adam, yani günümüzde bunun yandaşı pislik olan, hem şahsiyeten de pislik olduğunu herkesin bildiği, benim de şahit olduğum böyle. Sakkaf var.
Sakkaf mı adam?
Yok, Sakkaf Ürdün'de. İşi gücü Elbani talebeleriyle uğraşmak. İşte bu bunun hocalarından da Zahid-i Kevser'i düşün. Yani nasıl Zahid-i Kevser'i düşün bunun hocalarından? Yani onun yolunu izlemiş bu adam. Zahid-i Kevser hayatını İbn-i Teymiye'yi, yani yanında olsa İbn-i Teymiye kafasını kesecek belki. Bu kadar İbn-i Teymiye kini var bunun yani. Hayatını İbn-i Teymiye reddiyeye, işte selef gibi düşünenler reddiyeye ayırmış. Ama el-i sünnet Allah'ım da olsun gibi insanların hepsini silmiş. Evet.
Daha sonra da çağımızda yaşamış Zahid el-Kevseri gibi şahsiyetlerin bir takım kanaatlerini de ele alıp değerlendirmiştir.
Şahsiyetler, ben hemen isim veriyorum. Bunları bilin, tanıyın diye bu kişileri. Evet. Şerrinden sakınma bağımında. Sakkaf, Hasan As-Sakkaf vardır. Evet. Hasan As-Sakkaf. Bak bunu tahkik eden de sakkaf var, bu o sakkaf değil. Bir de bunu tahkik edin. Bak bunu kitabı yazan kim? İbn-i Teymiye aslında. Şerh eden Hallerras. Bir de bunu tahkik etmiş adam. Hallerras'ın getirdiği hadisleri tahkik etmiş. O da kim? Sakkaf diye biri. Bu ayrı. Suud-i Alevi sakkaf. Meşhurdur. Tahkikiyle iyi de bir ilim talebesidir. Evet.
Bütün bunları ise şu küçük ve kolay ve anlaşılır şerhinde gerçekleştirmiştir.
Evet. Bütün bu söylediklerimizi bu ufak şerhte
anlatmış.
O kadar güzel bir şerh yazılmış.
Bundan dolayı bu şerh, Vasıtiye akidesine yapılmış şerhlerin en değerlisi ve en özlüsü niteliği de kabul edilmeye değerdir. Bunun ne kadar gerçek bir değerlendirme olduğunu ancak bu şerhi müteala eden, inceleyen ve bununla birlikte diğer şerhleri de gören bir kimse anlayabilir.
Bak yine döndük neye? Mukarene.
Evet. Karşılaştırmalıyız.
Karşılaştırmalıyız. Evet.
Vasıtiye akidesi ve şerhleri. Kurtuluşa eren fırka, Fırkayı Naciye'nin...
Şeye kadar geleceğiz inşallah. Kitaptaki amellerime kadar geleceğiz.
Ebu Muhammed Alevi Es-Sakkaf diyor aslında.
Evet, devam et inşallah.
Kurtuluşa eren fırka, Fırkayı Naciye'nin akidesini ifade eden Vasitiye akidesinin pek çok baskısı ve birçok şerhi yapılmıştır.
Evet, dediğimiz gibi yüzü geçer yani.
Evet.
Kasetleri de alsak. Ben en asgarisini söylüyorum yani yüzde.
Örnek olmak üzere aşağıdakilerin söz konusu edelim. 1.
Etenbihatü latife fîmâ ihtemet aleyhi el-vâsıtîye minen vebâhzil menfiyye. Münife. Şimdi dediğim gibi bu kitap, bunun bir sürü şerhleri var. Şimdi burada 15 tane falan şerh sayacak meşhur olanlardan. Yani en güzel şerh, en böyle güzel şerh iki tanedir. En böyle ilmi, en güzel şerh. Bir tanesi İbn-i Hüseyin'in yazdığı iki cilttir o. Böyle kalın. Akidetül Vasitiye. Ama Allahu Alem ondan daha da güzeli belki diyebiliriz. Daha da önemlisi. Bu benim sözüm değil yani. Salih Ali Şeyh'in sözü. Bu ilk zikrettiğidir. Var o bende bu eser. Ettenbihatü Latife. Bu eski Riyad kadılarından bir alim vefat etti. Cenazesinde minbas kıldı. Minbas kıldı. Cenazesini. En güzel şerhi budur. Bu ilk cikletti. En tenbihat-ı latife. Bir cikttir. Yazıları ufaktır yani. Hı hı. Aslında yazıları büyükse iki cikt kapasitesinde güzel. Çok. Bu özelliği nedir? İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım'ın sözleriyle diğer kitaplarından Akidetül Vasıtiye'yi şerh etmiş yani. Çok önemli.
Bundan daha değerli bir şerh. Bu bahsettiği şerh. Şu şeyden.
Özellikleri var hepsinin kendine göre. Ama genel olarak baktığın zaman en güzel şerh budur yani. İlk kez.
Günümüz şeyleri de karşılaştırma açısından değil mi?
Bütün şerhler arasında en güzeli budur Allah'a. En güzel. Bunu Salih Ali Şeyh söylüyor. Benim de kalbim ona biraz mutmain. Neden? Ben bayağı bir baktım çünkü o şerhi okudum bayağı bir ben. Çok güzel hakikaten. Çünkü neden? Bu kitabın, şimdi bunun en güzel delili bir, günümüzdeki en büyük alimlerden olan Salih Ali Şeyh'in sözü buna delildir. İkinci delilimiz de bu adam ne yapıyor? İbn-i Teymiye'nin bütün kitaplarına bakıyor. Bu Akidetül Vasitiye içinde bahsettiği şeyleri İbn-i Teymiye'nin kendi ve İbn-i Kayyım'ın kendi sözleriyle anlatıyor. Hani sanki bu Akidetül Vasiye'yi İbn-i Teymiye muhtasar yazmış. Oturdu. Sonra İbn-i Kayyım'la İbn-i Teymiye oturmuşlar. Ona şen yazmışlar. Onun gibi. O kadar güzel yapmış yani. Evet. Bu çok ince araştırma ve şey isteyen bir şey. Hani böyle onun kelimesinden toplamış da kitaba yapıştırmış değil. Çok önemlidir. O kelimeleri bulacaksın sen. O, belki o mevzuda 8-10 yerde ayrı ayrı bahsediyor. En güzel bahsettiği yeri bulacaksın. Bazı yerlerini sileceğim, bazı yerlerini kırpacağım vesaire. Bu çok önemli bir çalışmadır. Kendisi de alimdi zaten. Bunu yazan işte bu Tenmiyat-ı Latife dediğimiz. O da istek üzerine şerh ediyor. Talebeler diyor benden istedi Akidetül Vasiye'ye bir şerh yazmamı. Ben de yazdım, ismine ne koyuyor? Tenmiyat-ı Latife. Evet. Okuyalım.
Bu şerhi büyük ilim adamı Abdurrahman el-Nasır es-Sa'di telif etmiştir.
Bakın biz neyle karıştırdık? Tenmiyat-ı Latife bu kimin? Sa'di. Bu değil. Bu şerh değil. Karıştırdım ben. Ebru de aynı isim çünkü. Ama Ebru'küsü Tenbihat Seniyye. Bu Latife. Tamam. Anladın mı? İkisinin arasını karıştırdım. Ebru Şidin. Bak burada dördüncü zikredilen. Ha, onunla karıştırdım. Şimdi başı beni yanılttı. Evet, Sadi deyince hemen aklıma geldi. Çünkü Sadi değil onu yazan. Hı-hı. Onu yazan kim? Abdülaziz Nasr Reşit diye birisi.
Evet, i̇simler bahsediyor.
O yüzden düzeltiyorum. Bu dördüncü eser en önemli eserdir. Tenbihat-ı Seniyye. Yani sonu farklı.
Sonları farklı. Evet.
Evet. Hatta bak söylediğim var dedim ya ne dedim ben? Mahkemede kalı dedim değil mi? Bak dördüncünün yazarını okuyun. Evet. Mahkemede kalı diye. Riyad'da. Evet.
Temiz mahkemesi var.
Evet. Okuyalım.
Bu şerhle birlikte Şeyh Abdülaziz bin Abdullah bin Baz'ın açıklamalarından seçilmiş bir takım notlar da vardır.
Evet.
Bunun neşrini ve basın kontrolünü Profesör Abdurrahman bin Rüveşit ile Profesör Süleyman bin Hammad yapmışlardır.
Evet. Orta boy. Bunlar da maşallah ilim ehlidir. Bunlar tutmuşlar bunları hatırlamada şey almışlar.
Orta boy 64 sayfalık olan bu şerhin
baskı tarihi. Kitapları nasıl tanıtıyor görüyor musun? Orta boy. Maşallah. Bendeki büyük boydur. Çok büyük boydur. Yanında bayağı boşlar vardı. Talebeler bunun yanına not alsın
diye. Not alsın diye.
Evet. Ben size gösteririm ya.
İnşallah. Orta boy 64 sayfalık olan bu şerhin vakti yani tarihi bu bulunmamaktadır.
Bu bende var.
Evet. Daha sonra Sayın Ali Hasan Abdülhamid bunu ikinci olarak basmıştır.
Evet.
Akide'nin metnini ve hadislerini harekelemiştir.
Evet.
Dammam da Darul İbnül Kayyim'de neşredilmiş olup büyük boy.
Darul İbnül Kayyim'de de hepsini veriyor. Hayır bilin yani. Genel kültür bağımından değiniyoruz. Darul İbnül Kayyim bir yayın evinin ismidir. Meşhurdur. Çok meşhurdur. Kitapları çok kaliteli, güzel bir yayın evi.
Gördün mü şeyde Sultan?
Bunun şeyi var Suud'da. Yani
merkezi var.
Şubesi var Suud'da. Asıl yerini tam olarak bilmiyorum. Kitapları kalitelidir ve selef kitaplarıdır. Ve kitaba önem veren bir yayın evi.
Neşredilmiş olup büyük boy 107 sayfa olan bu baskı baskıda Hicri 1410 yılında yapılmıştır.
Yani bu kitap bu bizim elimizdeki kitaptan daha kısadır.
Kısa.
Sadi biraz özgeçmiş. Evet.
2. El-Akidetul Vasitiyye. Büyük ilim adamı sayılan büyük ilim adamı Sayın Profesör Muhammed bin Abdülaziz
demin söylediğiniz mani. Demin okuduğumuz.
Eski Milli Eğitim Genel Müdürünün
tahsihi
yaptığı ve notlar ekleyerek yapılan baskısı.
Evet.
Bu eklenen notlar son derece kısa olup orta boy.
Özel talikler geçmiş böyle. Ama çok faydalı böyle. Ufak ufak faydalar vermiş. Evet.
Orta boy 32 sayfa olarak ilk baskısı Riyad'da.
Saat 10'da bitiriyoruz derse. Saat kaç?
Bak,
takip et ona gel.
Çeyrek var.
Tamam devam edelim.
İlk baskısı Riyad'da tarihsiz olarak Matbuatus Saad er-Raşid'de yapılmıştır.
Evet.
3. Şerhul Akidetil Vasitiyye.
İşte bu ki hangisi bizim elimizdeki?
Evet.
Bizim elimizdeki 3. Evet.
Büyük ilim adamı Muhammed Halil Herrat'ın şerhi olup elinizdeki bu eserdir.
Evet.
Profesör Abdurrezzak Afifi.
Anlattık Abdurrezzak Afifi. Evet.
Evet. Bunu gözden geçirmiş
olun. Bakın ben bunları boşuna söylemiyorum. Bunları aklınıza tutmaya çalışacaksınız Allah
İnşallah.
İzniyle.
İnşallah.
Bizim en büyük şeyimiz ne? En büyük hastalığımız alimlerimizden uzak durmak.
Evet.
Yani Allah hepimize hidayet etsin. Mesela ehli sünnetin diyenleri özellikle Türkiye'de soruyorsun. Ya say bakayım günümüzdeki imamlardan 5 tanesinin ismini böyle tuhaf tuhaf baktığını görürsün. Yani. Anladın mı? Bu çok kötü bir şeydir biliyor musun? Sonra yeri geldiği zaman biz alimlerden uzak değiliz diyoruz. İşte burası, anladın mı? Say bakın 5 tane imam. Her devirde bak insanlar alimlerinin çokluğuyla övülmüşlerdir. Hatta alimlerinin sırf isimlerini toplayan kitap telif etmiştir adam. 2 senesini vermiştir, 3 senesini vermiştir.
Evet.
Bizim imamlarımız bizim başımızın tacı önderi.
Evet.
Yani ben şu an bir saysam 30 tane İlim Ehli sayarım. Mesela örnek veriyorum. Ama eğer ben bunu sayamıyorsam, 5-10 tanesini sayamıyorsam hala işte biz alimlerin peşinden bu biraz ters oluyor fiilinle amelin. İşte biz alimlere bakarız, severiz onları. Kime bakıyorsun? Bir bakıyorsun geçmişte o da çok meşhur olmuş diye. Yoksa onu da sayamayacak. 3 tane isim sayar Şeyh Elbani, Binbaz Hüseyin. Hep onlarla yetinir ömür boyu. Onlar da vefat etmiş gitmiş zaten. Günümüzde de kimseyi tanımaz. Bunların hepsi yani Allah korusun ümmetinin başına bela olmuş şeyler yani. Bunlara çok önem göstermemiz lazım.
Evet. Profesör Abdurrazak Afifi bunu gözden geçirmiş olup Medine-i Münevvere'de El Camiatul İslamiye'de küçük
biliyorsun Medine'nin bizim işte arkadaşlarım evet. Türkiye'deki insanların gidip okuduğu okul Camiatul İslamiye Medine-i Münevvere'de. Evet.
İslamiye'de küçük boy. 176 sayfa olarak basılmıştır.
Evet.
Basılmış.
Evet.
İkinci şimdi olarak
bu niye bu kadar sayfa? Bakın mesela benim elimdeki Arapçası kaç sayfa? 414 sayfa. Değil mi? O kaç sayfa basılmış diyor bu kitap aslında?
176 sayfa.
176 sayfa. Sebebi ne? Bir kere bunun ilk, bakın ilk...
Orijinali var değil mi kitabın?
Yok, orijinali yanında bunun ilk 70 sayfası falan işte bu hayat, mayat, şu bu falan benim kitapta üzerinde çalıştığım şeylere ayırmış. Sondan mesela... 40-50 sayfayı fihriste ayırmış. Hadis fihristleri, ayet fihristleri, konu fihristleri ayırmış. Ondan sonra bunu yazan Sakkaf Mulhak diye bir eser yazmış. Akidetül Vasiye'yi tamamlama diye. Hani İbn-i Teymiye'nin gözünden kaçırdığı birkaç mesele var. Onları da eklemiş. 50 sayfada öyle bir yazmış. Sonra Sakkaf gelmiş buna tahkik etmiş. Bir sürü sayfalarını tahkik etmiş. O tahkiklerin de hepsini çıkar zaten geri 100 sayfa falan kalıyor yani. Evet.
İkinci olarak da Şeyh İsmail el-Ensari'nin
İsmail el-Ensari muhaddislerden vefat etmiş. Büyük muhaddislerden.
Günümüz muhaddislerden.
Evet.
Tanımıyoruz işte sana. Bizi de oraya rahatsız da hiç tanımasın. El-Ensari tahsisini üstlenip notlar eklediği haliyle İdaretul Buhus el-İlmiye Genel Başkanlığı'nın başkanlığının yaptığı neşir küçük boy 187 sayfa olup 1403 yılında basılmıştır.
Evet.
Önceki baskısından çok istisnai birkaç yer dışında farkı yoktur. Eşşeyh el-Ensari'nin de buna eklediği bazı notlar vardır.
Yani.
4. Et tembihatü seniyye.
Bak bunu önem gösterin. Bunu ileride mutlaka alın. İnşallah. İnşallah. Bu işte Akidetül Vasiye'nin en güzel şerhidir. Bu ve İbn-i Hüseyin'in en güzel iki şerh.
Et tembihatü seniyye alel akidetül vasitiyye.
Evet.
Riyad Temiz Mahkemesi Başkanı
evet.
Profesör Abdülaziz El-Nasır evet. El-Reşidi.
Bunun cenaze namazını kim kılıyor? Şeyh Binbaz kılıyor bunun Binbaz. Cenaze namazını. Büyük alimlerindendir. Ve bu
yakında vefat etmiş hocam değil mi?
Çok fazla değil tabi. Binbaz'dan önce zaten.
Binbaz'da vefat etmiş.
Bu Nasır Reşit diyor ki talebelerim benden istedi Akidetül Vasiye'ye bir şerh yazmamı talep ettiler. Nasıl İbn-i Teymiye'den talep etti ya o da talep ediyor ve şerh yazıyor bu. Evet.
Profesör Abdülaziz El-Nasır El-Reşdi şerhi olup geniş bir açıklamadır. Büyük boy 388 sayfadır.
Evet.
O bu eserini El-Mahidetül İlim'deki öğrencilerin isteği üzerine kaleme evet, almış. Darur Reşit tarafından da yayınlanan bu eserin baskı tarihi bulunmamaktadır. 5.
Evet.
El-Kevâşiful Celiyye.
Bu da çok önemlidir.
Me'anil Vâhidiyye.
Evet. Bu da çok önemli. Zaten yazarı çok meşhurdur. Suud'da tanılır.
Evet.
Büyük alimlerdendir yazarı. Çok önemlidir bu da.
Evet. Riyad İmam-ı Dave Enstitüsü evet. Eski hocalarından Profesör Abdülaziz Muhammed Es-Selman'ın yaptığı genişçe bir şerhtir. 471 sayfa olan bu eser defalarca basılmış ve bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Evet.
Sonuncu baskısı olan 17. baskı 1410 yılında gerçekleşmiş olup bu baskı 807 sayfadır.
Evet çok geniş. Bende kitap olarak yok ama Skyner'de indirilmiş haliyle
evet.
Var
bilgisayarda. 6. El Esi Es İletu Vel Ecbi
Ecbidatul
Usuliye Alel Akedetil Vasitiyye. Adı geçen ilim adamı tarafından yapılmış bir şerh olup soru ve cevap şeklindedir.
Evet.
Büyük boy 340 sayfa olan bu eserde iyilik severlerden birisinin finansmanı ile defalarca basılıp bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Bizzat bu da onun diğer bir şey. Bu da çok önemli. Yani Akiletül Vasiti'yi şerh ediyor ama soru cevaplı şerh ediyor. Evet. Çok mükemmel bir kitap. Evet.
Bizzat müellifi kendisi de bunu ayrıca özetlemiştir. 7. Şerhul Akiletül Vasiti'yi.
Bunu tanırsınız. Kim yazmış bunu? Salih el-Fevzan.
Evet.
Salih el-Fevzan'ı bilirsiniz. Şu anki heyet-i kibar ulemadan. Salih el-Fevzan'ın da Akiletül Vasiti'ye bir şerhi var. O da bu boyutta yaklaşık. Ancak o ne biliyor musunuz? Hani dedim ya en güzel şerh hangisi demiştim ben? Dedim en tembihat-ı seniyye. Onun özetini yapıyor. Belirtiyor onu Salih el-Fevzan. Diyor ki ben tembihat-ı seniyye o kadar önem veriyor ki kendisi de bak. O kadar büyük halim Salih el-Fevzan. Ona verdiği değerden dolayı tutuyor onu muhtasarlaştırıyor. Yani biraz da ben muhtasarlaştırayım. Evet. Yani daha alt seviyede bir ilim talep edene gibi böyle.
Evet.
Muhtasarlaştırıyor onu. Evet.
Riyad Yüksek Hakimlik Enstitüsü Müdürü Profesör Salih bin Fevzan el-Fevzan'ın yaptığı kolay ve kısa bir şerh olup 222
sayfadır. Bak burada
belirtiyor. Evet. Bu şerhini hazırlarken müellif Er-Reşid'in Et-Tembihatü Seniyye adlı eseriyle Profesör Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyad'ın Er-Ravdatun Nediyye Şerhul Akidetül Vasiti adlı eserlerini kaynak almıştır.
Şimdi bu kimdir bu? Feyyad. Feyyad, şimdi ne dedim ben? En güzel şerh hangisi? Tembihatü Seniyye. Başka? Seniyye. İbn-i Hüseyin. İkinci sıraya neyi koyacağım? İşte bu Feyyad'ı koyacağım. Onu da özellikle ayrı bir bapta anlatacak. Kaçıncı numarada anlatacak onu? 12. numarada anlatacak.
Evet.
İkinci de budur. Ve Salih el-Fevzan bu Akidetül Vasiti'yi yazarken, şerh ederken hangi kitabı muhtasar etmiş, hangi kitabı özellikle? İkisini.
Evet.
İkisini. Evet. Bu şimdi anlatacak zaten. Ravdat'ın ne diyor? O var bende Arapçası. O da geniştir. Bu Feyyad'ınki de geniştir ve çok önemlidir yani. Sen bizim Cezayirli Abdülkadir'i tanırsın.
Abdülkadir'i ben gıyabetçi çok iyi tanıyorum da. Yani, yüz yüze görüşmek şey yapalım.
Cezayirli Abdülkadir'e ben sormuştum. O benim hocalarım. Onu hocam sayarım. Yani.
Evet.
Ben ona sormuştum. Sana göre en güzel şer hangisi? O bana göre Feyyad'ınkisi demişti. Dedim tembihat-ı seniye demiştim hatta sormuştum ben. Onu niye demiyorsun? Vallahi ona bakmadım demiştim. Belki baksa o diyecek. Ama en güzel bu demiştim. Ve zaten bu ilim ehli tarafından da belirtilmiştir ya önemli. Evet.
Riyad'da Mektebetul Maarif'te defalarca basılmıştır.
Evet.
8. El-Akidetul Vasitiyye.
Evet.
Büyük ilim adamı Muhammed bin Salih el-Useymin tarafından bir takım kelimelere yapılmış kısa açıklamaları itibar eden oldukça küçük hacimli bir eser.
Şimdi İbn-i Hüseymin'in iki tane şeyi var. Birincisi iki ciltlik dediğimiz. Bu ondan bahsetmiyor.
Evet,
bir de çok böyle cep boyun bir üst boyu
evet.
Şeklinde yazdığı bir muhtasar var. Bu gidiyor bir meclise, o bir mecliste şerh ediyor. Evet. Çok önemli.
Evet.
Muhtasar olmasına rağmen çok önemli. Özel faydaları var onun. Hatırlıyor musun? Biz bir ara yolda gidiyorduk, bir mevzu anlatıyorduk. Hatta Mert abi vardı, Fatih abi minibüste böyle bir akidevi mevzuya değinmiştik. Şeyle alakalı. Allah Azze ve Celle'nin yüzüyle alakalı. Orada o kitaptan önemli, çok önemli faydalar vermiştik. Evet, o kitap işte evet, benim elimdeki.
Anlatmıştım.
Çok önemlidir, evet.
Ondan sonra evet. Küçük hacimli bir eser olup kitapta yer almış bir takım terimlerin de tanıtımı yapılmaktadır. Orta boy 55 sayfa tutan eser ilk olarak 1406 yılında Doğu bölgesinde yer alan Medinetus Sakba'daki El Huda yayın evinde basılmıştır.
İşte ben bunu ileride inşallah tercüme etmeyi düşünüyorum. 50-55 tane küçük bir şey çok önemli böyle. Her
i̇nşallah.
Şey faydalanabilir.
Evet. Hatta basılıp dağıtılabilir de yani.
İnşallah. O çok önemli çünkü. Evet.
9. Et Talikatul Mufide Alel Akidatil Vasitiyye.
Evet.
Bu notları hazırlayan Abdullah bin Abdurrahman bin Ali Eşşeri olup
evet.
Akidenin metninin harekelenmesi noktasında gördüğüm baskıların en güzelidir.
Evet. Bak neden bahsedilen Sunu abi görüyor musun? Bu adam sunmuş Akidetül Vasiti'yi harekelemiş. Çok önemli.
Evet.
Bu harekesi. Diyor ki müellif Allah'a, diyor ki gördüğüm en güzel harekedir. Çünkü çok hata ediyorlar bazıları. Çünkü ilmi bir şey olduğu için
harekesi önemli. Evet.
Diyor ki ben diyor gördüğüm en güzeliydi. Sonra bu ekstra bir çalışma yazıyor harekesi. Yani ama maalesef yapmasına rağmen bu sakkat bunu tahkik eden o bile bazı hatalardan kurtulamıyor. Ancak Allah-u Alem o hatalar matbaa hatası. Zannediyorum ben. Matbaa hatası zannediyorum. Ona dahi çok önem vermişti. Hatta Elbani'nin talebelerinden bir tanesi özel çalışmış bunun üzerine. Akidetül Vasiye'nin metnini harekeleme üzerine özel çalışma yapmış. Evet.
Bununla birlikte ayetlerin yerleri gösterilmiş.
Ya Ali Hasan diye meşhur Hasan'dı Elbani talebi. Tam hatırlamıyorum. Ama metni gördüm gözümle. Evet.
Ayetlerin yerleri gösterilmiş. Kısa bir şekilde hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Müellifin koyduğu isimden de anlaşılacağı üzere faydalı ve özlü bir takım notlar da vardır. Orta boy 89 sayfadan ibaret olan bu eserin ilk baskısı Er-Riyad'da 1404 yılında Darut Tayyip'e yapılmıştır. 10. El-Akidatul Vasitiye ve Meclisul Münazarati Fiha. Bu eseri tahkik eden Profesör Züheyr Eş-Şaviş olup sadece metnin tahkiki yapılmıştır.
Züheyr Eş-Şaviş maşallah, yani o böyle tahkik maklis bir şeylerle ilgilenen birisi. Yani.
Kendisinin de belirttiği gibi bu tahkiki yaparken elinde bulunan bir el yazması Musa'ya dayanmıştır. Evet. Güzel bir şekilde neşredilmiş olan bu baskıda ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yerleri gösterilmiş. Oldukça kısa bir surette de hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Daha sonra da Şeyhülislam ile onun bu akidede serdettiği kanaatlerini benimseyen hasımlar arasındaki tartışmayı söz konusu etmektedir. Tartışma ile birlikte metin orta boy 100 sayfa kadar olup bunu muhakkik kendisine ait Mektebul İslami'de 1405 yılında bastırmıştır. 11. Şerhul Akidatul Vasitiye. Said bin Ali bin Vehef el-Kahtani tarafından yapılmış olan bu eser, bu şerh Profesör Doktor Abdullah bin Abdurrahman el-Cebri tarafından gözden geçirilmiş olup kısa ve kolay şerh.
Bu şerhi hiç görmedim ben. Ancak onu gözden geçiren Abdurrahman Cibrin büyük alimlerimizdendir, yaşıyor. Günümüzün imamlarından. Bunu da bilin aklınızdadır.
Evet.
Cibrin. Şeyh Cibrin. Eski Heyetül Kibar ulemadan.
Cibrin diye mi geçiyor abi?
Aha.
Burada yanlış yazmışlar bunu. Cibrin yazmışlar burada.
Yok, yanlış yazmışlar. Cibrin değil o. Cibrin.
Cibrin değil mi?
Cibrin böyle şeydir. Böyle uzun sakalları vardır ben biraz. Büyük alimlerdendir. Çok büyük alimlerdir. Özel dalı fıkıh ve akidedir. Özel ilgilenmiştir. Hanbeli fıkhında günümüzün imamlarındandır. Hanbeli fıkhını özellikle bilir. Dehşet bilir yani. Fıkıh bilgisi çok güçlüdür. Özellikle günümüzdeki muamelat meselelerinde de çok güçlü. Banka, kredi kartı vesaire mevzulardan da uzmandır yani kendisi. Günümüzün büyük alimlerindendir. Salih Fevzan gibi yani vesaire. Bunlar gibi. Evet.
Orta boyu 87 sayfadır. Bu şerhin müellifi daha önce kendilerinden söz ettiğimiz şerhleri kaynak olarak almış olup 1409 yılında basılmıştır.
Evet.
12.
Ne dedik bu? Feyyaz'ın. Evet. Bu da ikinci olarak en önemli eser. Evet. Birincisi Hüseymin'in, değil mi? Bir de Tembihat Hüseyin'i, ikincisi de bu. Da çok önemli.
Ravdatun Nediye Şerhul Akidetel Vasitiye. Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyad'a ait olan bu şerh oldukça geniştir.
Geniş
baskısı 1377 yıl, ikinci baskısı 1378 yılında yapılmış olup 516 sayfadır. 13. Şerhul
Vasitiye. Burada söyleyecek bunu tahkik eden. Bunların hepsini kim anlatıyor bize? Halil Eras değil lan.
Arada şey
tahkik eden, eden.
Ebu Muhammed Ali ve Sakkaf anlatıyor.
Evet. Şimdi bu Sakkaf, şimdi bak en güzel, ona göre de en güzel şeyi belirtiyor burada.
Evet,
diyor ki bana göre de Hüseyin'in diyecek yani.
Şerhul Vasitiye.
Gerçi biz onu birincinin yanında zikrettik.
Evet. Büyük ilim adamı Profesör Muhammed bin Salih el-Hüseymin'e ait olan...
Hüseyin bunu yazmıyor.
Evet.
Anlatarak şerh ediyor. Onun kasetlerini talebeleri yazıya döküyorlar.
Evet.
Öyle kitap olarak basıyorlar ikinci kalemde.
Salih el-Hüseymin'e ait olan bu şerh, önce kasetlerde ses bantları halinde kayıtlıyken öğrencilerinden birisi tarafından deşifre edilmiş bir şerhtir.
Evet.
İlim talebeleri elinde dolaşmakta olan bu daha bulunan, daha iyisi bulunmayan son derece nefis bir şerhtir.
O sonu bir daha okun.
İlim talebeleri elinde dolaşmakta bulunan, düşük cümle yapmış. İlim talebeleri elinde dolaşmakta bulunan daha iyisi bulunmayan.
Talebelerinin elinde dolaşmakta olan.
Talebelerinin diyeceğiz buraya. Daha iyisi bulunmuyor. Son derece nefis bir şerhtir. İşte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kimi ilim adamı bu akidenin metnini harekelemeye, kimileri hadislerin kaynaklarını belirtmeye, başkaları buna dair açıklamalar ve notlar koymaya yahut kısa ya da uzunca şeyler yazmaya kalkmışlardır. Kalkmışlar.
Şimdi burada Gulaba'nın bastığı bu Sakkaf'ın tahkikiyle eski baskısı, bendeki daha yeni baskısı. Burada iki tane daha söylüyor.
Evet.
Eser. Bir tanesi Et-Talikat-ı Zekiye Alel-Akidetil Vasitiye diye birisi. O da kimin? Abdurrahman Cibri'nin. Hani dedik ya büyük alim. Onun da kendi şerhi var.
Evet.
Cibri'nin. O da diyor ki geniş bir şerh. O da çok geniş bir şerh. 1419'da basılıyor. Ne zaman? Daha
5 yok.
Biz kaçtayız?
1900 şeyler işte. 1919 mu demiştin sen?
He.
60-70'lerde mi? 70'lerde, 80'lerde mi öyle şey?
Ya biz kaçtayız? 1400 biz kaçtayız?
1400 mi? Ha 1430'dayız biz.
1430'dayız. Bu kaçta basılıyor? 20
sene önce falan. 20-25 sene önce.
Ama bunun yeni baskısı yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Bunun yeni baskısı yapıldı. İki cilt halinde. 618 sayfa. Hazreti Vatiye işte. Riyad El-Vatan yayın evinde basılıyor. Ondan sonra 15. olarak da ne var? Şerhül Akidetül Vasitiye min Kelam-ı Şeyhül İslam İbn-i Teymiye. Bu da yeni basıldığı için yok. Bunu Hüseyin'in talebelerinden bir tanesi Abdullah Muslih diye. Bu da diyor ki İbn-i Teymiye'nin kelamından Akidetül Vasitiye şerhi.
Evet.
Şey gibi, bu Tenbiyat-ı Seniye gibi evet. Bir şey oluyor. Ama daha muhtasardır bu. Sayfa 216 sayfa. Darül İbn-i Cevriz'e basıldı. Ben bunu geçen sene Suud'daki yani en son geldiğim sene Suud'daki fuarda görmüştüm. O zamanlar basılmıştı. Evet. Buradan sonra senin okuyacağın yer geliyor. Evet.
İşte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kimi ilim adamı bu akidenin metnini hareketlemeye, kimileri hadislerin kaynaklarını belirtmeye, başkaları buna dair açıklamalar ve notlar koymaya yahut kısa ya da uzunca şerhler yazmaya kalkışmıştır.
Evet.
Bütün bunlar ise El-Akidetul Vasitiye'de ifadesi bulunan Selef akidesine yapılmış bir hizmettir.
Evet.
Ancak ben Profesör Abdurrezzak Afifi ile El-Ensar'ın yaptıkları gözden geçirme ve ekledikleri kısa notlar dışında Profesör Muhammed Halil Herras'ın telif ettiği bu şerhe gerekli hizmetleri ifa eden kimse görmedim.
Evet. Yani diyor ki hani bu kitabın üzerine tamam İbn-i Teymiye bunu yazıyor. Allah razı olsun. Herras da onu da tanıyacağız. Evet. Onu da anlatacak. Herras da tutuyor buna şerh yazıyor. Ancak Herras'ın yazdığı şerh ayetleri hadisleri bildirmiş ama böyle sayılığına, zayıflığına falan değinmemiş pek. Baktım ki kimse bu kitabın üzerinde çalışma yapmıyor. Bu da çok önemli bir kitap. Bunu söyleyen kim? Sakka. Ben de tuttum ne yaptım diyor. Bunun üzerine bir çalışma yapmaya karar verdim. Onu beğendi diyor. Yani. Evet.
Bundan dolayı ben bu şerhe gereken itinayı göstermek, şerefine erişmek istedim. Özellikle bu akideyi incelediğim her seferinde ya elimin altındaki özel nüshanın boşluklarında yahut da ayrı bir takım yerlere ya da hafızama bir takım mülahazalar kaydettim.
Evet.
O bakımdan bütün yapacağım bu yazdıklarımı yeniden bir araya getirip düzenlemek ve tekrar gözden geçirip arkasından basın ve yayına hazırlamaktan ibaret.
Bakın orijinal nuskası benim hafızaya bakın. El yazım eserin fotokopisi. Resmini çekerek yapmışlar.
Evet.
Basmışlar. Bu elindeki nusra adım. Özel nusrayı, el yazma nusraya itibar almış.
Yüce evet. Allah'ın...
Kaç oldu saat?
10:05 geçiyor.
Tamam. En son nerede kaldık?
Şimdi
bir başlığa kadar gelelim. Ha. Yeni bir başlığa kadar
oturalım.
Tamam.
Yüce Allah'ın yardımıyla bu işi ifade edebilmek için bütün gayretimi ortaya koymaya çalıştım.
Evet.
Yazma metin nüshası dedi bitti. Başlık bu.
Tamam.
Yazım nüshası.
Şimdi nuskadan bahsedecek. Bunun elindeki nuska bu gördüğünüz el yazma bak burada.
Evet.
Ondan bahsedecek biraz.
Adam nuska kelime anlamıyla ne demek?
Nasıl?
Nuska mı diyorsun?
Nuska diyoruz. El yazma nuskası. Yani diyelim ki şeyhin zamanında ve ondan sonra gelenler biliyorsun o zaman daktilo bilgisayar vesaire yok bunlar. Yazıyorlar elle. Herkes yazıyor bir sürü talebe. İşte 5 kişi yazıyor. Bu bir nuska, 2 nuska, 3 nuska vesaire. Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bitti değil mi?